İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bedenimizdeki Ayetler programına hoş geldiniz. Bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Profesör Doktor Turgay Çeliker. Turgay Bey, Türkiye'nin önde gelen göğüs hastalıkları uzmanlarından. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Amerika'da, Chicago'da Cook County Hastanesi'nde, Hospital'da iç hastalıkları uzmanlığı yapıyor 79-82 arasında Turgay Bey. 82-84 arasında göğüs hastalıkları uzmanlığı eğitimi alıyor. Daha sonra 84 ve 85 yıllarında Houston'daki dünyaca ünlü kanser merkezi MD Anderson Kanser Hastanesi'nde torasik onkoloji, yani göğüs onkolojisi kanserleri üzerine eğitimine devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nın kurucusu. Yani Türkiye'ye çok büyük faydaları olmuş bir hekimimiz. Halen Anabilim Dalı Başkanı kendileri. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesi'nin ve Toraks Derneği Yoğun Bakım Çalışma Grubu'nun kurucusu aynı zamanda. Halen Yoğun Bakım Bilim Dalı'nın da başkanları kendileri. Amerika Birleşik Devletleri İç Hastalıkları ve Pulmoner Hastalıkları, yani Göğüs Hastalıkları Board, yani uzmanlık sertifikalarının sahibi olan tek Türk hekimi şu anda kendisi. 1987 yılında doçent oldular. 95 yılında profesörlük ünvanlarını aldılar hocamız. Türk tıbbına büyük katkılarınız var hocam. Hakikaten çok değerli bir hekim. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim davetinize.
Hocam, uzmanlık konunuz göğüs hastalıkları, evet. Akciğer hastalıkları. Çok geniş bir yelpaze.
Doğru.
Çok insanın sıkıntı çektiği hastalıklar, kanserler, astımlar, sigara ile ilgili sorunlar, hepsi enfeksiyonlar bu branşa giriyor.
Doğru.
İsterseniz önce kısaca, eğer uygun görürseniz, akciğerin mükemmel yapısından, fizyolojisinden biraz bahsedelim. Ondan sonra hastalıklara geçelim.
Doğru, tabii. Şimdi akciğer deyince bunu bir bütün olarak ele almak lazım. Bir bütün olarak derken, örneğin bu beyinden başlıyor. Çünkü nefes alma yukarıda, beyninin altında beyin sapı var. Buradan emir yollanıyor. Bu da spinal kord dediğimiz ana sinir yoluyla, siz de beyin cerrahsınız bildiğim kadarıyla, aşağıya doğru iniyor sinir uçları ve buradan diyafram siniri ve diğer sinir uçlarıyla solunum hareketleri yapılıyor. Örneğin yukarıdan travma sonrası ana sinirden, spinal korddan bir kesi olduğu zaman kişi nefes alamıyor. Yani bu nedenle biz akciğer deyince sadece bu gaz değişiminin olduğu en uç kısımdaki akciğeri ele almıyoruz. Bunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve bu bütünlük içinde göğüs kafesi de var. Yani şimdi nefes alıp verdiğim zaman bu bir körüktür. Ve bu körük bir pompadır. Bunun çalışması için de bir adale hareketi lazım. Evet. Ve biz akciğer hastalıklarını temel olarak akciğerin içindeki hastalıklar ve göğüs kafesini ilgilendiren hastalıklar olarak ikiye ayırıyoruz. Örneğin göğüs kafesini ilgilendiren pompa veya körükte bir sorun olduğu zaman vücut karbondioksit tutmaya başlıyor, yükseliyor. Yani bunu attırmak için de bu pompanın iyi çalışması lazım. Eğer akciğerin içinde bir sorun olursa, yani akciğerin içi dediğim zaman bu yukarıdan başlayan hava yolu var. Bu hava yolları aynen bir ağacın kökünden başlayıp dallanması gibi. Daha sonra iki ana dala ayrılıyor. Ondan sonra bronş denen daha küçük dallara ayrılıyor. Ve bunların ucunda da sanki bir meşe ağacının yapraklarıymış gibi milyonlarca alveoller var. Bu alveoller bal peteği görünümünde. Ve bunlar çok ince hava keseleri. Ve bunların hemen altında da kılcal damarlar var. Bir nefes aldığımız zaman genelde yaklaşık bu 500 mililitre kadardır. Bu hava bu ana hava yollarından alveol denen hava keseciklerine yayılıyor. Ve bu o kadar geniş bir alan ki bir tenis kortu kadar, yani 200 metrekare. Siz 500 mililitre hava aldığınız zaman bu bir tenis kortu kadar alana yayılıyor. Ve bu kadar bir ince yapı sayesinde de dışarıdan içeriye temiz havayla gelen oksijen kana karışıyor. Ve vücutta oksijenin yanması sonrası oluşan, ki enerjiyi oluşturan bu, karbondioksit de dışarıya atılıyor. Yani vücudun çalışması için temel enerji mekanizması, bir şeker gelmesi lazım. Enerji buradan geliyor. Bir de bunun yanabilmesi için hava gerekiyor. Aynen otomobili düşünürseniz sadece benzinin yanması yetmiyor burada. Bir de biliyorsunuz hava filtresinden dışarıya hava gelmesi lazım ki, hatta bu hava girişini ne kadar arttırırsanız otomobillerde motor gücü o kadar artıyor. Akciğerleri de bu şekilde düşünebiliriz. Yani hem şeker girecek hem de bu giren oksijenle bu yanacak. İşte bu mekanizma bazı yerlerde bozulduğu zaman solunum yetmezliği denen durum ortaya çıkıyor. Solunum yetmezliği dediğimiz zaman oksijenin düşmesi, karbondioksitin de yükselmesi olayı. Ki bu kış aylarında bu artan sigara, hava kirliliği vesaire çok fazla miktarda solunum yetmezlikte hasta maalesef hastanelerimize geliyor ve bunlara da acil servislerde, yoğun bakımlarda, bir takım makinelerle, oksijen destekleriyle, bronş açıcı tedavilerle destek olmaya çalışıyoruz.
Evet, şimdi tabii hocam öncelikle sigaradan bahsettiniz. Sigaranın çok büyük zararları var. Hem hava yolunu engelleyici hastalıklar meydana getiriyor. Mesela kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi ya da kanser. Doğru. İsterseniz önce hava yolunu engelleyen hastalıklardan ve solunum zorluğundan bahsedelim.
Tamam, tamam. Evet. Çok güzel. Şimdi biraz önce hava yollarından bahsettik. Bu hava yolları vücudun diğer organları gibi hassas organlar ve dışarıdan kirli hava ve diğer başka uyarıcılar geldiği zaman maalesef bunu zedeliyoruz. Biraz önce de Oktar Bey'in bahsettiği gibi sigara dumanı çekildiği zaman bunun içinde 4000 tane kimyasal madde var.
4000 tane.
Evet. Bu kimyasal maddelerin önemli bir kısmı karsinojen. Karsinojen olmayanlar da orada bronş bezlerini uyararak bir takım vücuttan kimyasal maddelerin çıkmasına neden oluyor. Başka çok önemli bir şey, sigara dumanları basitçe aynen bir asit gibi düşünebiliriz. Bir asit ne yapar? Eti eritir. Bu sigara dumanı da vücutta bağışıklığı arttıran hücreleri arttırıyor akciğerde. Aynen dışarıdan bir mikrop girmiş gibi bu bağışıklığı arttıran hücreler arttığı için, örneğin lokosit, makrofaj gibi. Ve bunların içinde böyle çok aktif kimyasal maddeler var. Mikrobu yuttuğu zaman anında öldürüyor. Bunlar arttığı zaman bu hücreler, bunun içindeki kimyasal maddeler de dışarıya yayılıyor ve biraz önce size bahsettiğim o çok ince yapıları eritmeye başlıyor. Yani içeriden bu ince alveol dokularının, akciğer dokularının yavaş yavaş bir erimesi söz konusu. İşte buna amfizem deniyor. Şimdi bunun dışında bir de bu zift gibi maddeler bronşları uyardığı için bronşlar kalınlaşıyor. Yani iki şey meydana geliyor. Bir bronşların kalınlaşması, bir de içerideki akciğerdeki elastik dokuların, nefes alıp vermemize yardımcı olan ince dokuların erimesi. Bu iki olayı birden, yani bir tanesi kronik bronşit oluyor, bronşların kalınlaşması. Öbür içerideki hava keseciklerinin erimesi olayına, duvarlarının yıkılması olayına da amfizem diyoruz. İşte bu ikisi bir araya geldiği zaman bugünlerde sözünü çok duyacağınız KOAH denen hastalık oluşuyor ki KOAH'ın %85'i sigaraya bağlı, bunun geriye kalanı çevresel faktörlere bağlı. İşte bu, yani Türkiye'de ne oranda buna oluyor dersek, 40 yaşının üzerinde hastalara üfleme testi yaparak yapılan çok güzel epidemiolojik çalışmalar var şimdi Türkiye'de. Bu rakam %19. Yani 40 yaşın üzerinde 100 kişiye üfleme testi yaparsanız erkeklerde %28, kadınlarda %10 oranında, bu ikisini yan yana getirdiğiniz zaman da her 100 kişinin 19'unda Türkiye'de nefes tıkanıklığı var. Yani diye üflediği zaman kişiler, bunlarda nefes tıkanıklığı
çok
oluşuyor.
Yüksek hocam bir rakam. Yani.
Bayağı yüksek bir rakam. Tabii bunun tek çaresi, maalesef çok ilaçlarda gelişmeler var, onlardan da bahsederiz ama bugün hayatı uzattığı KOAH hastalığındaki önemli bir hastalık bu. Hayatı uzattığı ispatlanmış tek bir yöntem var bugün, o da sigaranın kesilmesi. Şimdi diyeceksiniz ki benim işte akciğerimde zaten zarar var, sigarayı kesmemin ne faydası var? Öyle değil. Şimdi diyelim siz akciğer kapasitenizin %30'unu kaybettiniz ve her yılda sigara içmeye devam ederseniz 100 mililitre kaybetmeye devam ediyorsunuz. Ben sigara içmediğim için yılda 20 mililitre kaybediyorum. Siz sigara içmeyi kestiğiniz anda aynen benim gibi yılda 20 mililitre kaybetmeye başlıyorsunuz. Kaybettiğiniz geriye gelmiyor ama bundan sonraki akciğer kapasitesindeki kayıp hızı normal bir kişiye ulaşıyor. Bir de yani maalesef her gün gözlemlediğim bir şey, eğer siz sigara içmeye devam ederseniz ilaç kullanmanıza rağmen çok fazla bir bronşlarınızda genişleme meydana gelmiyor. Hala ilaçlardan fayda görüyorsunuz ama sigara içmeyen birisi sigarayı kestiği zaman ilaç ya da KOAH'lı bir hasta sigarasını kesip ilaçları kullanırsa %20-30 akciğer kapasitesi açılırken sigara içen birisi ilaç içerse ancak %5 oranında açılıyor ve bunların kayıp hızı halen kötü olmaya devam ediyor yıllık.
Ne tip ilaçlar?
Evet, şimdi bu eskiden KOAH dediğimiz zaman bu tedavi edilemez bir hastalık şeklinde bakılırdı buna ve herkesin yaka siktiği bir hastalıktı. Çünkü bunlar özellikle kış aylarında bir yatıyorlar hastaneye, çıkmak bilmiyorlar. Ama şimdi bunun tedavisinde çok önemli gelişmeler oldu. Şimdi KOAH dendiği zaman burada en korkulan olay bunların atak geçirmesi. Yani şimdi bunların şeyleri, kapasiteler düştükçe bu hastaların, diyelim benim akciğer kapasitem %100, bu 80'in altına düştüğü zaman yavaş yavaş KOAH'a bağlı şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kapasite %40'ın 50'nin altına yaklaştığı zaman, yani olması gerekeni %50 seviyesine düştüğü zaman, diye üflediğim zaman çıkan değer, hastalarda artık ataklar oluşmaya başlıyor. Atak dediğimiz, kişi nefes alamıyor, acile geliyor. Biz bunu hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz veya yoğun bakıma yatırmak zorunda kalıyoruz. İşte bu istenmeyen bir durum. Amaç bu atakların mümkün olduğu kadar geciktirilmesi. Şimdi bu tedavide diğer hastalıklarda olduğu gibi basamak tedavileri var. Çok basit bir hastalıkta kısa etkili bronş açıcı ilaçlar veriliyor. Bunlar 4-5 saat süreyle bir rahatlama sağlıyor. Eğer kişinin şikayetleri gün boyu olmaya başlıyorsa o zaman uzun etkili bronş açıcıları veriyoruz. Bunların da 24 saat etkili olanları var şimdi. Birkaç grup var bunların içinde. Bunlarda bir grup veya iki grup birleştiriliyor. Bu şekilde etkili gün boyu açılma sağlayabiliyoruz. Bu açılmayı sağlamak çok önemli. Çünkü açılmayı sağladığınız zaman biraz önce söylediğim bu alevlenme sıktıklarını açmış oluyoruz. Ki alevlenme ne kadar az olursa o kadar iyi hastasından. Bir de bronşlar açıldığı için kişi daha fazla mesafe görmeye başlayabiliyor. Şimdi bu hastalıkta en korktuğumuz durumlardan bir tanesi kişinin evde oturma kısır döngüsüne girmesi. Çünkü siz egzersiz yapmayıp evde oturursanız adeleleriniz yavaş yavaş dekondisyonu oluyor ve erimeye başlıyor. Ve adeleler eridiği zaman da solunum, biraz önce başta söylemiştik, bir pompa gücü var burada. Bu pompanın gücü azalmaya başlıyor. O nedenle kişinin şikayetleri olmaya başladığı andan itibaren çok aktif bir egzersiz programına girmesi gerekiyor. Buna da solunum rehabilitasyonu deniyor. Solunum egzersizleri var. Örneğin beyin üzerinden nasıl diyafram çalışacak, toraks gelişecek vesaire. Ayrıca yürüme hareketleri var, bisiklet vesaire. Bunların mutlaka kişilere öğretilmesi gerekiyor. Artı bu biraz önce bahsettiğim bronş genişletici ilaçları veriyoruz. Son aşamada da nefes yoluyla verilen kortizon ilaçları var. Bunlar diğer bronş genişleticiyle birleştiriliyor ve bu şekilde veriliyor. Bütün bunlarla başa çıkamazsak kısa süreli kortizon tedavisi veya uzun süreli kortizon tedavisi, ki bu istemediğimiz bu durum, ancak ataklarda kısa süreli bunu vermek istiyoruz. Çünkü kortizon etkili olmakla beraber astımda olduğu kadar etkili değil maalesef KOAH'ta. Ve bunlar yaşlı hastalar olduğu için KOAH hastaları genelde çok ciddi yan etkileri var. Örneğin kan şekerini yükseltebiliyor. Kemik kaybını azaltabiliyor vücuttan. Osteoporoz deniyor buna. Ve adelelerde erime yapıyor. Adelelerde erime yaptığı zaman da biraz önce söylediğim, zaten biz adele erimesinden kaçmak istiyoruz bu kişilerde adele zayıflığında. Böyle bir kısır döngüye düşebiliyoruz. O nedenle bu kortizon kullanımı mutlaka verilmesi gerekiyor bazı hastalarda. Ama minimal dozlarda en kısa sürede vermek, bu da işte bu uzmanlığın sanat kısmını yapan şeylerden bir tanesi bu KOAH hastalarında, ataklarda. Bir de bu alevlenmeler olduğu zaman özellikle acil servisler, zaten yoğun bakımlarda oksijen tedavisinin mutlaka çok dikkatli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Mesela örneğin bu hastalar acile geldikleri zaman oksijeni çok verirseniz bu defa solunum sistemleri baskılanıyor ve karbondioksit yükseliyor. Daha kötü etki yapabiliyor. O nedenle parmaktan bakılan oksijen seviyesiyle ya da arterden alınan kan gazı örnekleriyle bunun çok bilinçli doktorlar tarafından çok kontrollü bir şekilde yapılması lazım. Ve bütün bu yaptıklarınıza rağmen karbondioksit hala yüksek, kişinin vücuttaki asit seviyesi yüksekse, o zaman bu kişilere, gene son 10-20 yılın çok önemli bir gelişmesi burada, bu hastalara çok faydası oldu, non-invazif mekanik ventilasyon denen bir tedavi yöntemi var. Eskiden mesela ben 20 sene öncesinden bahsedeyim, Amerika'da da böyleydi, Türkiye'de de. Bu hastalarda solunum yetmezliği olduğu zaman boğazlarından içeriye tüp sokuluyordu ve bu şekilde bunlar yapay solunum aletlerine bağlanıyordu. Ve bu da hiç istenen bir şeydi. Çünkü yukarıdan içeriye mikrop sokuyorsunuz, kişi konuşamıyor, yemek yiyemiyor. Yaşam kalitesini bayağı etkileyen bir şey. Dışarıdan içeriye de mikrop soktuğunuz için bu kişilerde hastane pnömonileri çok oluyor ve ölümler çok oluyordu. Ama şimdi bu olayı tamamen yüze oturan özel yapılmış maskelerle yapabiliyoruz. Bu yüze oturan maskeleri yine yapay solunum cihazına bağlıyoruz ve kişinin boğazından içeri iç tüp sokmadan kişiler solunum yetmezliğine girdikleri zaman bütün tedavilerini vermemiz mümkün. Burada non-invazif mekanik ventilasyon deniyor. Yalnız Bunun yapılabilmesi için hastanelerin çok örgütlü olması lazım. Mesela ben kendi hastanemden biliyorum. Mesela biz bunu uygulayamıyoruz acil serviste. Yani ben hastanenin yeni hastaneye taşındık. İspendik Marmara Üniversitesi Hastanesi. Baştan beri biz bunu organize etmeye çalışıyoruz. Yani hasta gelir gelmez bunları uygulamak lazım. Ama biz yani organizasyonu bunu yapamadığımız için hastalarımız geç bu tedaviye ulaşıyor. Başka merkezlere naklediyor vesaire. Biz içeriye yatırabildiğimiz hastalara bunu gayet güzel bir şekilde uygulayabiliyoruz ama yani bütün bu iyi niyetimize rağmen, başhekime sürekli gitmemize rağmen maalesef Türkiye'de her şey istediğiniz surette gerçekleşmiyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz hastanemizde.
Evet, sigarayla başladınız.
Doğru.
Mükemmel yaratılmış bir organa böyle bile bile zarar vermek doğru
Doğru.
olmaz.
Doğru.
Çok hassas yapılar.
Doğru.
Zararın neresinden dönülse kârdır.
Doğru,
Açık,
mutlaka.
evet,
Çok
bir
önemli
kesilim.
zaten.
Evet, sözlerinizi yapmak gerekiyor. Tabii böyle hastalıklar, siz daha iyi bilirsiniz, enfeksiyonu açık hale getiriyor.
Doğru.
Yani mikrop
Doğru.
ve
Doğru.
ondan bahsetmeden önce astım konusundan da bahsedelim mi? Çok
Tabii.
yaygın olabilen
Tabii,
bir
tabii.
rahatsızlık
Şimdi
o da.
bu astım ve KOAH bunlar maalesef çok sık görülen hastalıklar. Çağın hastalıkları. Biraz önce söyledim. 40 yaşın üzerine %19 gibi bir KOAH'tan bahsediyoruz. Gene astım daha gençlerin hastalığı, çocukların hastalığı. Bunda da gene %15-20 gibi oranlar var. Hatta İngiltere'ye gittiğiniz zaman %35'lere çıkıyor astım. Yani çok enteresan. Şimdi astım çağın hastalığı. Neden? İki nedenle. Bir, çok ciddi bir hava kirliliği var artık dünyada. Şimdi bu hava kirliliğini de doğu tipi kirlilik, batı tipi hava kirliliği diye ikiye ayırmanız lazım. Doğu tipi kirlilik derken daha çok bu sülfür dioksidin çıkmasına bağlı, kömür yakılmasına bağlı, fabrikalardan kara dumanların çıkmasına bağlı. Biraz o geri kalmış toplumların oluşturduğu hava kirliliği. Bunlar da kronik bronşit oluyor ama modern hava kirliliği dediğimiz zaman artık mesela Amerika, İngiltere vesaire böyle medeniyette daha ileri seviyeye gelmiş toplumlarda artık araba egzozu söz konusu. Şimdi İstanbul'a geldiğimiz zaman hem doğu tipi kirlilik var hem batı tipi kirliliği var. Batı tipi kirlilik derken egzozu kastediyorum ben. Örneğin İstanbul'da yollara çıkarsanız bütün dizel araçlarını göreceksiniz. Bir doğru düzgün egzoz kontrolü yok. Bu dizel partikülleri son derece alerjiyi arttıran partiküller. Diyelim sizin ev tozuna alerjiniz var. Bu ev tozu dizel partikülüyle birleştiği zaman 50 misli daha alerjen oluyor. Ve evet yani yapılan çok güzel çalışmalar var. Örneğin yola yakın çocuklarda alerji ne ölçüde rastlanıyor diye bakmışlar. Eğer sizin eviniz otoyola ya da yoğun bir yola 150 metreden yakınsa bu çocuklarda alerjik hastalıkların görünme sıklığı otoyola daha uzak oturan çocuklara nazaran çok daha fazla oluyor. İşte yani bu alerjik faktörler çok önemli. Artı çocuklarda, gençlerde sigara gene burada da önemli. Artı pasif cicilik önem taşıyor. Özellikle anne babaların evde sigara içip çocuklarını etkilemiş olması burada önemli bir faktör. Yani buradaki diğer alerjen faktörlere bakarsak önemli olan maalesef evin içindeki halılar burada önemli bir şey arz ediyor. Yani genel olarak Türk toplumunda halılar çok sevilir. Halı üreten bir toplum olduğumuz için. Ama bunların içinde bu mite böcekleri denen örümceğinden daha küçük bir takım böcekler var ki bunların dışkıları, tüyleri vesaire çok alerjen. Şimdi Türk toplumunda evin içinde çok kedi köpek beslemek yok. Kuş vardır genelde. Ama bu kedi köpek evin içinde beslemek maalesef bunların tüyleri özellikle kediler çok ciddi alerjen sıkıntılar yaratabiliyor. İşte bunlar da çocuklarda özellikle kış aylarında ciddi sıkıntılar çıkmasına neden olabiliyor. Neden çocuklarda oluyor? Çünkü artık çocuklar çok erken yaşta kreşlere gitmeye başlıyorlar. 3 yaşında, 5 yaşında ve bunlar bağışıklığı olmayan çocuklar olduğu için bunlardan bir tanesi hasta olduğu zaman hepsine bu mikrop bulaşıyor ve kış aylarında aşağı yukarı yani benim çocuğum dahil birçok evde bu bronşaşıcı ilaçlar kullanılmak zorunda kalıyor çocuklarda. Şimdi modern toplumlarda astımın artması ile ilgili başka bir olay daha var. Eğer sizin çocuğunuz sokakta büyüyorsa, çamurun içinde vesaire, mesela Afrika toplumları böyle, bu çocuklar devamlı mikropla karşı karşıya kalıyorlar, parazitle karşı karşıya kalıyorlar vesaire. Bunların hücresel bağışıklığı artıyor. Bu hücresel bağışıklığı artan çocuklarda astım olmuyor. Ama sizin çocuğunuz steril şartlarda büyüyorsa, modern toplumlarda böyle evlerin içinde, çocuk sokağa çıkmıyor artık, evin içinde elleri yıkanıyor devamlı. Çok annesi her şeye dikkat ediyor, benim çocuğum temiz giyinsin vesaire. İşte böyle çocuklar mikropla karşılaşmadıkları zaman da bunların hücresel bağışıklığı gelişmiyor. O zaman bağışıklık sistemi bu alerjik hastalıkları yapan başka tür bir bağışıklığa yöneliyor. Ve astımın artmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi bu tabii bu da biraz önce söylediğimiz gibi kış aylarında bu tür hastalıklar hava kirliliğiyle ilgili olarak artıyorlar. Ve bunlar da daha çok işte böyle hırlama, nefes alamama, öksürük gibi şikayetlerle geliyorlar. Burada da gene biraz önce bahsettiğimiz gibi bronşun aşırı hassasiyetini azaltacak ilaçlar veriliyor. Bunlar da acil servislerde veya çocuklarda genelde nebulizasyon denen böyle sıvı bronş açıcılar var. Bunları elektrikli aletlerin içine koyuyorsunuz. Bunlar bir buhar yaratıyorlar ve ilacı diyelim. Sıvı ilacı bir buhar haline getiriyorlar ve kişi bunları çok rahat bir şekilde, çocuklar ya da gençler hava yollarına alıyorlar ve bu şekilde bronşlar açılıyor. Yani şeyin astım atak tedavisinin ana teması budur. Bir de astımda kortikosteroidler, KOAH'a nazaran çok daha etkili, çok daha faydalı oluyor.
Evet, evde ne gibi önlemler alabilirler? Yani su buharı, nemlendirici vesaire gibi.
Yani su buharı, nemlendirici, şöyle tabii çok evlerde bir kuruluk varsa evin nemini arttırmak belki o kişinin koyu sekresyonlarını dışarıya atması açısından faydalı olabilir. Ancak benim önerim şu, çocukta böyle geçmeyen öksürükler, hırlamalar vesaire varsa mutlaka bu çocukların bir an önce çocuk hastalıkları uzmanlarına, çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarına ya da çocuk alerji uzmanlarına götürülmesi lazım. Bir kriz durumu oluşuyorsa da mutlaka bir acil servise bu çocukların götürülmesi lazım. Artık Türkiye'de sağlık sistemine ulaşmak çok kolay. Aciller gece gündüz çalışıyor. Her yere yakın hastaneler var ve orada doktor arkadaşlarımız bu çocuklara yardımcı oluyorlar.
Astımlıların ilaç alırken, yani ilaç alerjisi olabilecek ihtimaline karşı dikkat etmeleri gereken özel ilaçlar var mı?
Bu da önemli bir konu. Şimdi astımlıların yaklaşık %5 kadarında aspirin hassasiyeti vardır. Bu çok önemli bir nokta. Özellikle burunlarında da tıkanıklık oluyorsa, bu polip deniyor buna. Bu kişiler aspirin aldığı zaman veyahut aspirine benzeyen başka bir grup ilaç var. Bunlar da nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar deniyor. Romatizmada kullanılan ilaç bunlar. Kişiler bu ilaçları aldıkları zaman hemen bir astım krizine girebiliyorlar. O nedenle astım hastasına mutlaka sormak lazım. Aspirin içebiliyor musun veya diğer romatizma ilaçlarını içebiliyor musun diye. Eğer buna dikkat etmezseniz kişinin bir astım hastasının ve aspirin sonrası krize girmesine yol açabilirsiniz. Tabii bütün hastalara alerji sorulmak durumunda. Yani bir tedavi başlamadan önce senin şuna buna hassasiyetin var mı diye önemli. Bir de tabii değişik astımların gıda maddelerine hassasiyeti olabilir. Örneğin çiğ yemeklerine koyulan bir takım katkı maddeleri var, sülfat gibi. Bunlar kişi mesela bunu yediği zaman bilmiyorsa bir krize girebiliyor. Gene mayalı içeceklere hassas olabiliyor bir takım astımlı kişiler. Bunları içtikleri zaman olabiliyor. Ya da diğer gıdalar olabilir. Yani gıdalar aslında genelde çok önemli değil ama mutlaka bunu sorgulamak lazım. Bazı şeyleri yediğin zaman nefesin kötü oluyor mu veya işte bir döküntün oluyor mu vesaire gibi. Bu. Bunun dışında bir geniş bir alerji cilt testleri astımlı hastalarda genelde yaptırıyoruz ama bunu şu amaçla yaptırıyoruz. Kişi nelere alerjiktir? Bunun belirlemek amacıyla yapıyoruz bunu. Şimdi bir takım doktorlar alerji tedavisi denen böyle injeksiyonlarla bir takım tedaviler yapıyorlar ama bu modern ilaçlar ortaya çıktıktan sonra artık bu tür alerjik ilaç enjeksiyonları ikinci planda kaldı. Özellikle Amerika'da ve İngiltere'de buna dikkat ediliyor. Şimdi bu İnjeksiyonların yapılmasının şöyle bir sakıncası var. Bunların hazır preparatların içinden gelen kağıtları okursanız der ki orada mutlaka bunun bir acil müdahale yapılabilecek bir acil serviste bu enjeksiyonun yapılması lazım. Çünkü grip aşısı yaptırsanız bile bir anafilaktik şoka girme ihtimaliniz var. Yani benim kardeşim Amerika'da eczacılık yapıyor. Bundan 2 sene önce grip aşısı yaptırdı. Gece yoğun bakımda geçirdi. Yani siz ne kadar dikkatli olsanız bu tür şeylerin öyle yapılan enjeksiyonlarda olma ihtimali var. O nedenle öyle bir, hatta yani ölen hastalar bile var hem Türkiye'de hem dünyada. Astımdan tedavi olacağım diye cilt altına enjeksiyon yaptırıyorsunuz. Bir anafilaktik şoktan hayatınızı kaybetme riskiniz var. Onun için böyle şeyleri riske atarken çok dikkatli olmak gerekiyor bence. Çünkü evet, elimizde çok güzel işe yarayan tedaviler var çünkü alternatif evet, olarak.
Bu klasik alerji ilaçları, antihistaminik denen, evet, evet, bunların astımda bir zarar olabiliyor mu?
Olabiliyor, yok, zarar değil. Şöyle, şimdi astım hastalığı da esasen üst hava yolundan başlıyor. Yani burun üst hava yoludur, astım alt hava yoludur. Bunların hepsinin hastalığı birbirinin devamı. Yani bir nehrin üst kısmı, alt kısmı gibi. Nehrin üst kısmında hastalık varsa nehrin alt kısmında da hastalık akıyor çünkü oradan. Yani oradan, şimdi burun tıkalı olduğu zaman oradaki alerjen maddeler aşağıya akar. Ayrıca burun tıkalı olduğu zaman sinüsler tıkanıyor, burada enfeksiyon oluyor. Bunlar da aşağıya akıyor. O nedenle antihistaminiklerin burundaki akıntıyı keseceği zaman faydası oluyor. Bu veriliyor. Yani özellikle burun tıkanıklığı varsa, burundan burun akıyorsa geniz akıntısı veya hapşırık şeklinde, buna alerjik rinit deniyor. Bu da aslında bir parçası zaten. Şimdi veriliyor. Bir de ayrıca yeni grup bir ilaç var. Bunlar da birçok hastada fayda sağlayabiliyor. Bunlar da Lokotren reseptör antagonisti diye geçiyor. Bu gruptan da bir takım ilaçlar var. Şimdi bir takım başka preparatlar var. Bu antihistaminikle öbürsünü birleştiriyor falan. Genelde bu, ama astım tedavisinde bronşlara yönelik tedavinin yanında mutlaka üst hava yolunda da işe yarayacak bir takım tedaviler kullanmak lazım. Bence en önemli tedavilerden biri burnun tuzlu suyla yıkanması. Yani hem KOH hastalarında da ben bunu çok kullanıyorum, astım hastalarında da. Çünkü tuzlu su sonuçta bir ilaç değil. Yani herkes ilaçtan kaçıyor, bunu biliyorum ben. Tuzlu su gayet fizyolojik bir olay. Bunu çok değişik şekillerde yapmak mümkün. Bunu yapıp burnunuzu sabah akşam temizlerseniz, astım ilacı olsun, diğer burun ilaçları olsun, ilaç ihtiyacınız büyük ölçüde azalıyor. Özellikle böyle kronik sinüzit, ne bileyim rinit, astımla giden bir takım hastalar var. Tedavinin önemli parçası bu kişilerde burnun tuzlu suyla yıkanması. Yani buna dikkat edilirse şikayetler önemli ölçüde azalıyor.
Tabii kış aylarında özellikle, hele hele böyle dediğiniz gibi zeminde de bir akciğer hastalığı varsa, enfeksiyonlar, yani mikrobik hastalıklar çok artıyor. Çok var. İsterseniz bundan bahsedelim. Evet. Hem üst solunum yolu hem evet, alt solunum yolu. Evet. Evet.
Şimdi bu aralar bütün virüslerin aktivasyonu var. Bu virüsler kış aylarında özellikle Eylül, Ekim, Kasım'dan sonra aktif olmaya başlıyorlar. Bu grip dediğimiz korkulan virüs de özellikle Kasım, Aralık, Ocak gibi şu aralar, çünkü Türkiye'de ciddi bir grip salgını olduğunu düşünüyorum ben. Bunlar sorun yaratmaya başlıyor. Şimdi bunlar bir kısmı basit virüs bunların, nezle virüsü gibi vesaire. Ama grip dediğimiz zaman bu çok farklı bir olay. Geçtiğimiz yıllarda da biliyorsunuz kuş gribi, domuz gribi gibi bunun korkulan varyasyonları çıktı ortaya. Şimdi grip ağır bir hastalık. Ne oluyor mesela? Ateşiniz bir anda 38-39-40'a çıkıyor. Şiddetli baş ağrısı yaşamaya başlıyorsunuz. Şiddetli boğaz ağrısı olmaya başlıyor. Ve böyle dayak yemiş gibi adale ağrısı, kemik ağrısı vesaire böyle şeyler oluyor. Şimdi bu mutlaka doktora gidilmesini gerektiren bir durum. Çünkü artık böyle bir grip geçirildiği zaman erken safhada verilen bir takım ilaçlar var. Bu domuz gribinde vesaire bunlar kullanıldı. Bu tür ilaçları erken kullanmaya başlarsanız kişinin şikayetleri daha erken toparlayabiliyor. Yani bu ara en dikkat edilmesi gereken nokta bu. Bir de genelde bu grip aşısından bir kaçış oldu son zamanlarda. Çünkü basında bir takım tartışmalar oldu vesaire. Ama yani özellikle akciğer hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve yaşlı kişilerin mutlaka bence bir grip aşısı yaptırması lazım Eylül-Ekim aylarından itibaren. Bunun koruyucu olduğu ispatlanmış çok farklı çalışmalarla. Evet. Ve yani normal insanı bile mahveden bir şey grip, ki altta yatan sizin bir kalp hastalığı, akciğer hastalığınız varsa Yani bir grip geçirmek demek sizin hastaneye yatmanız, yoğun bakıma yatmanız, belki de ölmeniz demek. O nedenle bunun bir aşıyla önlenebilmesi çok önem taşıyor.
Evet, yani, ilk 3-4 ölüm sebebinden biri Amerika'da.
Tabii. Yani şimdi bizim toplumumuzda herkes de bir grip aşısından kaçış yolu. Hastalar geliyor bana, grip aşısı yaptırdın mı? Yok. Yani böyle, aslında bu yanlış. Mesela şimdi Amerika'dan gelen televizyon kliplerine bakıyorsunuz. Herkes sıraya girmiş bir an önce grip aşısı yaptırabilmek için falan. Türkiye'de de insanlar kaçıyor bundan. Evet. Ama ya yani bunun değişmesi lazım. Grip aşısı çünkü işe yarayan bir aşı. Bir de zatürre aşısı var. Bu da çok önemli bir aşı. Bunun iki türü var zatürre aşısının. Bir çocuklarda uygulanan bir türü var. Bir de erişkinlerde uygulanan bir türü var. Bu çocuklarda uygulanan türü şimdi Amerika'da ve değişik bir takım ülkelerde yavaş yavaş erişkinde de uygulanması için onay almaya başladı. İleriki yıllarda da bu çocuktaki grip aşısını, çocuklardaki zatürre aşısını erişkinlerde de uygulamaya başlayacağız. Ama şu anda erişkinlerde uyguladığımız zatürre aşısı 23 çeşit pnömokok denen mikroba karşı geliştirilmiş, onların proteinleriyle yapılmış bir aşı. Yani şimdi burada hastaların bilmediği şu var. Bu zatürre aşısı sadece pnömokok denen mikroba karşı koruyuculuk sağlıyor. Halbuki zatürrenin çok değişik mikropları var. Örneğin Klebsiella. Siz Klebsiella mikrobu size bulaşırsa bu zatürre aşısı sizi kurtarmaz. Ama erişkindeki zatürrelerin %60-70'i pnömokok denen mikroba bağlıdır. Ve bu aşıyı da yaptırdığınız zaman buna karşı koruyor sizi. En azından hastalığın şiddetini azaltıyor ve ölümleri azaltıyor. Yani bu yaşlı aslında, yaşlı derken de Amerika'da bu rakam 65'tir ama Türkiye'de insanların daha fazla yıpranmış olduğu kabul ediliyor. O nedenle 55 yaşın üzerindekilerin zatürre aşısını yaptırması lazım. Bu da 5 yıl arayla 2 defa yapılıyor. Grip aşısını her yıl yapmak lazım.
Evet. Türkiye'de tabii siz de çok iyi biliyorsunuz, antibiyotikler çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani hekime gitmeden bir bakıma keyfi olarak tavsiyede bilinen bir şekilde kullanılıyor. Böyle bir hastalık geliştiğinde, yani bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunda bu ne zaman virüs, ne zaman bakteri, nasıl ayırt edilebilir, ne zaman antibiyotik kullanılması gerekiyor?
Anladım. Şimdi bu sorduğunuz soru çok zor cevaplaması gereken bir soru işin açıkçası. Şimdi bu antibiyotik ulaşımı, yani iyi diyemeyeceğim, buna kötü demek lazım. Maalesef Türkiye'de çok kolay. Siz hangi isimde olursanız olun, bir eczaneye gittiğiniz zaman eczacı seve seve ilaç sattığı için siz parasını verdiğiniz zaman o alır ilacı içersiniz. Ama yani yurt dışına gidenler bilir. Ben yani kendim de yaşadım. Ben doktor olduğum halde mesela. Şimdi bir yabancı ülkeye gittiğiniz zaman, ciddi bir yabancı ülkeyse bu, sizin antibiyotik almanız mümkün değil. Mutlaka doktora gitmeniz lazım. Doktor da size reçete yazıyor. Ancak ondan sonra gidip alıyorsunuz. Yani bunun böyle olmasının bir nedeni var. Antibiyotikler ulu orta kullanıldığı zaman mikroplar bunlara direnç geliştiriyor. Bu da yani bu direnç olayı da Türkiye'nin en önemli sorunlarından, yani dünyanın en önemli bir sorunu da Türkiye'de antibiyotikler çok yanlış ve çok fazla kullanıldığı için çok ciddi bir direnç sorunu gelişmiş durumda. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunun dışında ne zaman virüstür, ne zaman bakteridir bunu söylemek zor gerçekten. Ancak ateş böyle 38-39 40'sa, yani böyle çok yüksekse, aynı zamanda böyle boğazınız baktığınız kıpkırmızı böyle beyaz memramlar var üzerinde, bu da bakteridir. Ve böyle öksürdüğünüz zaman böyle yeşil, koyu, kahverengi böyle çok çirkin bir balgam çıkartıyorsanız bu da bakteridir büyük bir olasılıkla. Ama daha çok böyle beyaz, hafif sarı bir şey varsa bunu daha çok virüs olarak düşünmek lazım ya da mikoid olarak düşünmek lazım. Bunlarda antibiyotik kullanmakta çok acele etmemek gerekiyor. Ancak bu süreçte ateşiniz geçmiyorsa ya da balgamınız böyle daha koyu bir kıvama geliyorsa, o zaman antibiyotikleri kullanmayı düşünmek lazım. Antibiyotikler de tabii sınıfı var. Böyle daha basit antibiyotikler, daha gelişmiş antibiyotikler gibi, daha basit antibiyotiklerle başlayıp daha sonra daha gelişmişlere geçmek lazım. Yani bunları yapmadığımız takdirde yeni antibiyotikler gelmiyor çünkü. Ve yani yoğun bakımlarda özellikle bütün kullandığımız antibiyotiklere dirençli hastalıklar var. Şu anda modern tıbbın en önemli sorunlarından bir tanesi budur. Yoğun bakımlarda her türlü antibiyotiğe dirençli mikroplar. Ve yani siz hastanın her şeyini iyileştiriyorsunuz, fakat hastanın son mikrobu kaptığı anda Mesela Acinetobacter, dirençli Pseudomonas vesaire, dirençli Staphylococcus, yani bunlar böyle değişik antibiyotik sınıfları. Bunlardan hastayı sıklıkla kaybedebiliyoruz yoğun bakımlarda.
Evet, antibiyotiklerin çok yaygın olarak kullanılmaması, özellikle de hekim kontrolünde olması. Tabii. Ama bazen de hakikaten ben de bir hekim olarak şunu görüyorum. Bir kısım tabii, herkes böyle değil. Hekimler de yanlışın içine girebiliyorlar. Yani en kuvvetli antibiyotik de virüs hastalığıyla başlayıp böyle... Böyle oluyor maalesef.
Evet. Yani o hastalıkta işe yarayacak en düşük sınıf antibiyotiği kullanmak bütün hekimlerin mutlaka uyması gereken şey. Yani iyi hekimlik budur. Mümkün oldu. Yani başta geniş, yani ne o mikrobu olduğunu bilmiyorsanız buna ampirik tedavi deniyor. Mesela septik şokta vesaire. Geniş spektrumlu başlayabilirsiniz ama mümkün olan en kısa zamanda o antibiyotiği daraltmanız gerekiyor. Eğer yani o hastaneye veya işte etrafınıza bir iyilik yapmak istiyorsanız.
Bir de piyasada bilinen, yani internette de bu biliniyor zaten. Bazı bağışıklığı güçlendirici, mesela ekmek mayasından elde edilen böyle doğal şeyler var. Bunların hakikaten faydası oluyor mu üst solunum yollarında?
Evet, şimdi bu tabii soru da çok güncel bir soru. Yani ben bu söylediğiniz sorunun cevabını bilmiyorum. Yani ben işte bilimsel şeylere bu çok yansıdığı için bakmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde bağışıklığı arttırdığı ispatlanmış, yani geçerli bilimsel çalışmalarla bir şey göremedim ben. Yani şimdi bağışıklık nasıl artabilir? Yani istiyorsanız bundan bahsedelim. Şimdi mesela benim eşim de bu sene 3. 4. grip atağını geçirdi. Diyor ki bana gelecek sene grip aşısı yap. Yani şimdi yaş arttıkça gerçekten bağışıklıkta bir düşüklük olmaya başlıyor ve yani belli bir yaşın üzerinde bence grip aşısı yapmak önemli. Öteki yani dün de mesela bir hastanla bunu konuştuk. Ne bileyim işte çocukları eşinden ayrılmış. İki tane çocuğa biz baktık falan diyor. Yaşlı insanlar. Ondan sonra işte bizim bağışıklığımız çöktü. Böyle şeyler var. Yani insanların genelde yani beyninin iyi olması lazım. Siz yani beyin olarak motivasyonunuz iyiyse, hayatınızda ciddi bir sorun yoksa bağışıklığınız da iyi oluyor. Ama sizin hayatınızda böyle ciddi bir sosyal sorun ortaya çıkmaya başladığı zaman bağışıklık da düşmeye başlıyor. Yani bu tür şeylere bakmak lazım. Bunun dışında ben egzersizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani egzersizle ilgili mutlaka herkes çalışmaları okuyor. Egzersizin bağışıklığı arttırıcı etkisi var gerçekten. Yani herkesin biraz daha aktif olmaya gayret etmesi lazım. Özellikle İstanbul'da tabii bu mümkün değil ama yani temiz hava yürüyüşlerinin ben mutlaka bağışıklığı arttıracağına inanıyorum. Bunun dışında yani bilinen şey nedir? Yani mümkün olduğu kadar doğal beslenmek, taze sebze meyve şeklinde. Yani bunları yapmak bence kafi gelecektir. Bir de kış aylarında yeterli sıvı almak lazım. Ve yani kış aylarında yani bütün bu grip salgınlarında hep söylendi. Bu el temizleme losyonları satılıyor şimdi eczanelerde. Bence herkesin cebinde bunlardan bulunması lazım. Yani el sıkışmalar, öpüşmeler bunların mümkün olduğu kadar minimalde olması gerekiyor. Kalabalık yerlere mümkün olduğu kadar az girilmesi gerekiyor. Kışın bu hastalıkların olma nedenlerinden bir tanesi bu. Yani yazın dışarıda otururken kışın kapalı mekanda oturuyorsunuz. Ondan sonra herkesin mikrobu birbirine bulaşıyor. Yani kalabalık yerden kaçacaksınız ve el temasının olmaması gerekli.
Evet. Doğru. Sigara tabii önemli bir faktör.
Tabii sigara. Yani,
içilmemesi. Evet.
Aktif ve pasif sigara içişi.
Evet, pasif de değil mi aynı şekilde o da zararlı. Tabii sigara deyince yine kanser konusu gündeme geliyor. Akciğerde kanserin oldukça sık görülebildiği bir organ. Kanserler içinde de ölüm oranında da bayağı yüksek bir yeri var.
Evet, bütün dünyada akciğer kanseri bir numaralı kanserden ölüm nedenidir. Evet. Şimdi bazı ülkelerde, örneğin Amerika'da diyelim, İngiltere, İskandinavya, bunlar sigaraya karşı mücadeleye 1960'lardan sonra başladıkları için kansere bağlı ölüm, akciğer kanserine bağlı ölümler azalma eğrisine girdi bu ülkelerde. Ama hala yani öbür kanserlerin toplamından çok daha fazla akciğer kanserinden ölümler. Çünkü bunun etkisi 20 sene sonra, 30 sene sonra bile çıkabiliyor. Yani şimdi siz sigarayı bırakın, 20 yıl sigara içmişsiniz, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile riskiniz her yıl azalmakla beraber hala var. O nedenle çok zaman geçmeden sigarayı bir an önce bırakmak gerekiyor akciğer kanserine yakalanmamak için. Pasif sigara içicilik bile en azından iki misli akciğer kanserine yakalanma riskini arttırıyor. Onun için yani siz kendiniz de içmeyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar duman altı olmamak gerekiyor. Çok zor bir hastalık.
Evet. Kanser ne zaman kanserden şüphelenilmesi gerekiyor? Yani ne olursa kanser düşünülebilir.
Evet, şimdi yani akciğer kanseri için söylüyorum bunu. Şimdi daha önce olmayan bir öksürük çıktı diyelim. Bu önemli. Bir nefes darlığı çıkmış olabilir. Bir de yani kişileri en korkutan erken bulgulardan bir tanesi kanlı balgam olması. Şimdi bu aslında erken bir uyarıcı bulgu da olabiliyor. Çünkü kanlı balgam olduğu zaman hemen geciktirmeden doktora geliyor. Biz bronşlarına bronkoskopla baktığımız zaman orada bronşu tıkayan tümörü görebiliyoruz. Bu da bir erken yakalama avantajı sağlayabiliyor. Bunlar şimdi tabii akciğere bağlı olan bulgular. Bir de kanserlerin uzak etkileri vardır. Mesela metastaz denen tümörün yayılması var. Mesela beyne yayıldığı zaman akciğer kanseri, burada kişi kasılmalarla karşımıza gelebilir. Epilepsi denen durum. Ya da ne bileyim işte göz kapağı düşebilir. Baş ağrısı olabilir. O zaman zaten genelde bir beyin filmi hemen erken safhada akciğer kanseri hastalarında çekiliyor. Ya da kemiklerine yayılmıştır. Burada kemik ağrılarıyla gelebilir kişi. Ya da başka önemli bir bulgu, hastanın parmaklarına bakarsanız parmak uçlarında kalınlaşma görebilirsiniz. Buna çomaklaşma deniyor. Eğer daha önceden olmayan böyle parmak uçlarında bir şekil değiştirme varsa mutlaka burada da bir akciğer filminin hemen çekilmesi gerekiyor. Bunların dışında sigara içen kişilerin mutlaka her yıl bir akciğer filmi çektirmesi lazım. Bu da yetmiyor. Şimdi yapılan Amerika'da 50 bin kişi üzerinde yeni bir çalışma tamamlandı. Riski yüksek kişiler, yani diyelim siz 50 yaşın üzerindesiniz, 20-30 yıl yılda bir paket sigara içtiniz, bu kişilerin her yıl bir akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmesi gerekiyor. Ve bu şekilde erken yakalanan tümörleri çıkarttığınız zaman akciğer kanseri mortalitesinde ya da ölümlerinde azalma sağlayabiliyorsunuz. Yani yeni şey bu, yeni yaklaşım bu.
Peki MR'la bir kıyaslama var mı? MR çünkü tomografide de bayağı bir radyasyon alınıyor.
Doğru. Şimdi bu da güzel bir soru sordunuz. Şimdi maalesef MR akciğerde işe yaramıyor. Yani MR beyinde çok önemli. MR akciğerin içindeki o ince yapıları göstermiyor. MR daha çok göğüs duvarı ve iki akciğerin arasında mediasten denen bölgede çok iyi sonuçlar almak mümkün. Ama akciğerin içine baktığımız zaman burada MR'ın faydası olmuyor. Burada ustalık tamamen filmi çeken radyoloğa geliyor. Şimdi bu çok önemli bir noktaydınız. Çünkü mesela şöyle bir hesaplama yapmışlar. Amerika'daki kanserlerin %2'si çekilen bilgisayarlı tomografiye bağlı diye yazıyor Amerikan yayınları. Yani bu yani çok şaşırtıcı ve yüksek bir rakam. Ve kontrolden çıkmış durumda gerçekten bilgisayarlı tomografilerden bir
ışın alma olabilir. Çünkü efendim? Onlar 10-15 sene sonrasına bakıyorlar.
Doğru.
Son yıllarda çok daha arttı
yani tomografi. Tabii. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. İşte burada siz tomografi çektirmek için gittiğiniz zaman orada film çeken kişilerle konuşmanız lazım. Ben düşük doz istiyorum diye. Mutlaka oradaki doktor dikkat ediyordur buna ama bence ısrarla filmi çektiren kişinin orada pazarlık yapması lazım. Ben düşük doz çekilmesini istiyorum diye. Çünkü bu tamamen ayar meselesi. Oradaki radyolog işini iyi yapan biri ise size en düşük dozla en kaliteli filmi çeker. Yani iyi radyolog o demek. En düşük radyasyonla en güzel, en kaliteli filmi çeken kişi. Ki bu bazı şey firmaları, mesela Siemens bu şekilde bir yarışma yaptı geçen sene Avrupa'da. Tomografi yarışması yaptı radyologlar arasında. En düşük dozda en kaliteli filmdi. Yani bu çok önemli bir püf noktası.
Evet. Sigaraya bağlı olmayan akciğer tümörleri de var.
Var.
Bunu da bir isim olarak da söyler misin? Ne zaman, nasıl oluyor?
Şimdi akciğer kanseri de aynen KOAH gibi %85 sigaraya bağlı. Ancak hiç sigara içmeyen kişilerde de akciğer kanseri olabiliyor. Özellikle kadınlarda olabiliyor bu. Adeno kanser denen bir kanser cinsi var. Bunun da bir alt grubu var. Bronkiyalvöler karsinom diyor. Şimdi bunlara bakıldığı zaman, bu da çok enteresan bir olay. Toprağın içinden yayılan bir takım radyasyonlar var. Mesela granit toprağın altında veya işte evde zemin katta oturuyorsanız buradaki sıvadan vesaire bir gaz içeriye giriyor. Radon gazı deniyor buna. Ve bu radon gazı kişilerde akciğer kanserine neden olabiliyor. Mesela İsveç'te sigara dışındaki en önemli ya da sigara içmeyen kişilerdeki en önemli akciğer kanseri nedeni bu radon gazıdır diye geçiyor. Yani belki böyle müstakil bir evde oturacaksanız, yapabiliyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi evin içinde radyasyon var mı yok mu buna bakmak. Yani bu da yani işte Geiger cihazıyla ama yani buna ulaşmak da pek kolay değil bildiğim kadarıyla. Yani bunun pratikte yapıldığını ben görmedim ama yani bu konuda yani bilmek lazım bence. Çünkü evin içine radyasyon girebiliyor. Özellikle zemin katta oturan kişilerin bu konuda bilgili olması lazım.
Evet. Akciğer kanserlerinin tedavisi ve prognozu nasıl oluyor? Yani evet. Bu ileriki dönemlerde yaşama ihtimali olarak.
Şimdi evet, akciğer kanseri maalesef sinsi bir hastalık. Bu natanı koyulduğu zaman bunların ancak %20 kadarına ameliyat tedavisi önerilebiliyor. Akciğer kanserinin en güzel tedavisi ameliyat. Siz erken yakalayıp bunu çıkartırsanız bu kişilerin 5 yıl sonra hayatta olma şansı %80-90 civarında. O nedenle bilgisayarlı tomografiyle bunları erken yakalamak önem taşıyor. Şimdi diyelim bir aşama yukarıya çıktınız, ameliyat yapılamıyor ancak çok uzağa da yayılmamış bu tümör. Yani iki akciğerin ortasında mediastinum denen bölgede. İşte bu bölgedeki tümörlerde de tedavi eskiye nazaran biraz farklılık göstermeye başladı. Şimdi bunlar da ilk önce kemoterapi yani damardan ilaç vererek veyahut radyoterapi vererek veyahut ikisini beraber vererek önce tümörü küçültme yoluna gidiliyor. Buna da neoadjuvan tedavi deniyor. Siz bunu küçülttükten sonra tekrar değerlendirme yapıyorsunuz. O zaman hastaların bir %10-20 kadarı daha ameliyata gidebiliyor. Yani baştan ameliyat yapabiliyorsunuz. Daha sonra tümörü küçültüp değerlendirme yapıyorsunuz. Bir daha ameliyat oluyor. Şimdi bu akciğer kanseri tanısında çok yeni bir gelişme var. Buna da PET CT deniyor ya da PET tomografi deniyor. Bu çok güzel bir tanı yöntemi. Şu mekanizmayla çalışıyor. Şeker molekülleri var. Bu şeker molekülleri atomla birleştiriliyor. Atom parlayan bir şey. Ve bu şeker molekülleri damardan kişiye veriliyor. Kanserin metabolizmasının çok hızlı çalıştığı kabul ediliyor. Ve bu şeker molekülleri hızlı metabolizması çok olan kanserin içine girdiği zaman atomla da birleşmiş olduğu için parlıyor. Ve bu şekilde siz kişiyi bu PET aletine soktuğumuz zaman bütün vücutta kanser nereye yayılmış bunun hepsini görüyorsunuz. Yani bu çok büyük bir aşama kanser tedavisinde. İşte bu ikinci aşama dediğim hastalar önce bu tedaviyi veriyorsunuz kemoterapi veya radyoterapi sonra tekrar ameliyat değerlendirmesi yapılıyor uygunsa. Eğer değilse kemoterapi ve ilaç tedaviyle oradaki tümörü tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Hatta bu radyoterapi ya da ışın tedavisi yüksek dozlarda verildiği zaman bunu ameliyatla sonuçlarını karşılaştırdığınız zaman aşağı yukarı benzer sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Eğer kişiye bunu da yapamıyorsanız yani akciğerin dışına yayıldıysa tümör o zaman buna metastatik akciğer kanseri deniyor ya da evre 4 akciğer kanseri deniyor. Bu durumda da kemoterapi en güzel yaklaşım. Şimdi burada da çok önemli bir gelişme var. Mutlaka dinleyiciler duymuşlardır. Modern onkolojide hedefe yönelik tedavi denen yeni bir şey var şimdi. Burada artık akciğerden doku alındığı zaman sadece klasik patoloji yöntemleri modern onkolojide yetersiz kalıyor. Burada daha moleküler seviyeye inmek lazım. Bir takım genetik ya da tümörün hücre merkez yapısında mutasyonlar olabiliyor, genetik bozukluklar olabiliyor ve bunları gelişmiş genetik laboratuvarlarında göstermek mümkün. Bunları bazen yurt dışına yollamak zorunda kalabiliyoruz. Biz bir takım uluslararası araştırmalar var, biz de bunların parçası oluyoruz. Siz işte bu genetik mutasyonu veya bozulmayı orada gördüğünüz zaman bunlara yönelik geliştirilmiş ilaçlar var. Mesela epidermal growth faktör reseptörü denen bir şey var, bu büyüme faktörü. Buna yönelik ilacı verdiğiniz zaman da mucizevi şeyler oluyor artık akciğer kanserinde. Yani siz hastayı kaybettim derken bir anda bu ilacı başlıyorsunuz ve o hasta hayata dönüyor ve 3-4 sene siz bu hastanızı tek bir hapla çok iyi bir vaziyette tutabiliyorsunuz. Ama bu tedavi maalesef kanserlerin az bir kısmını yapıyor. Ancak bu ilaç ya da bu hap tedavisinden, hedefe yönelik tedaviden fayda gören hasta grupları belli. Ondan bahsedeyim. Mesela uzak doğulu insanlarda bu reseptörün pozitif olma oranı yüksek. Yani mesela %50 oranındayken Türkiye'de bu %5'lere, onlara düşüyor. Gene kadınlarda bu tedaviden fayda görme şansı daha yüksek. Bir de sigara içmemiş kişilerde, eğer siz sigara içiyorsanız bu ilaçtan çok fayda görmüyorsunuz ya da eskiden geçmişsiniz ama hiç sigara içmemişseniz bu ilacın faydalı olma şansı daha yüksek. Bir de adeno kanserlerde bu ilacın ya da epidermal growth factor reseptör inhibitörlerinin faydası daha yüksek oluyor. İşte bunu, hasta grubunu yakalarsanız gerçekten kemoterapiye alternatif çok güzel şeyler yakalayabiliyorsunuz.
Evet. Yurt dışından seyredenler için de ben açıklayayım. Bir alıcı var oranın tümörün üzerinde. Onu siz bloke ettiğiniz zaman özel ilaçlarla büyümesini engellemiş oluyorsunuz tümörün. Bu gelişmeler tabii çok önemli. Tabii. Çünkü bu şunu gösteriyor. Yani mutasyona bağlı bu tahrip edici etki genetik bilimiyle ortaya kondu bu. Demek ki ileride kanser önemsiz bir hastalık haline gelecek. Yani çok önemli tedavine
zaten
olacak.
Bazı tümörlerde böyle dediğiniz gibi ama şimdi mesela akciğer kanseri eskiden en korkulan tedavilerden biriydi. Yani işte bu, yani bazı hastalarımda ben bunu görüyorum, yaşıyorum, ben şaşırıyorum. Yani ben 30 senedir bu işin içindeyim. Yani gerçekten çok güzel şeyler olabiliyor ve bu uluslararası bilimsel çalışmalar Türkiye'de de yapılmaya başladı. Neden? Çünkü sizin yeni bir molekülünüz var. Siz bir anda 1000 tane hasta bulmak istiyorsunuz. O nedenle bütün dünyaya sunuluyor bu çalışmalar. Türkiye'den de onkoloji merkezleri bu çalışmaların içine hasta sokuyorlar. Ve bu şekilde çalışmalar tamamlanıyor. Mesela yeni bir çalışmada biz 40 tane hastamızın 9'unu yurt dışına yolladık. 2 tanesi pozitif geldi bize. Çok enteresan. Mesela Ege Üniversitesi 20 tane yolladı. Onların 5 tanesi pozitif geldi. Yani bu işte bunu bulduğunuz anda da bu araştırmayı, bu hap tedavisini hastanızı sokabiliyorsunuz. Ama o reseptör pozitif değilse onu vermenizin bir anlamı olmuyor. Hatta kötü etki bile yapabiliyor.
Evet. Yani demek ki çok yaklaştı bu dönem. Bu
doğru.
Tabii yani, altın çağı olacak.
Evet, yani gerekiyor. Kanser hastalarının bence ileriye çok umutla bakması gerekiyor. Çünkü yani bu konuda uğraşan klinisyenleri bile şaşırtan çok önemli gelişmeleri her gün görüyoruz artık.
Evet, bir önemli konu daha var. Biri kök hücre, biri de akciğer nakli.
Doğru.
Kök hücrenin akciğer hastalıklarında bir yeri var mı kök hücre tedavisinin? Veya böyle bir çalışma var mı?
Bildiğim kadarıyla yok.
Evet.
Şimdi akciğer nakli çok önemli bir konu. Yani çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Şimdi yani organlar fonksiyonu yitirdiği zaman bunları değiştirmek gerekiyor. Biliyorsunuz yani yurdumuzda da yeni değişiklikler oldu. Şimdi yüz nakli vesaire. Böbrek nakli Türkiye'de yerleşti. Karaciğer nakli çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Başka organ nakilleri de var. Ancak akciğer nakli Türkiye'de maalesef tam oturmadı. Onun değişik birkaç merkezde örnekleri var. Ancak bu böyle seri başarılı bir halde yapılır hale gelmedi. Çünkü akciğer nakli böbrek naklinden, karaciğer naklinden çok daha komplike. Buradan aldığınız organın içinde de bir takım mikroplar olabiliyor vesaire. O nedenle buna çok daha farklı, iyi bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yani mutlaka da olması gereken bir şey. Çünkü dünyada bunun başarılı örnekleri var. Marmara Üniversitesi'nde bir ekip kuruldu. Bu ekip şimdi haftalık toplantılar yapıyor, kendini hazırlıyor. Bakanlıktan da bunun onayının alınması gerekiyor. Bütün bunun kağıtları vesaire şimdi olarak bakanlığa sunuldu. Oradan önümüzdeki günlerde bakanlıktan Marmara Üniversitesi için de akciğer nakli onayının çıkmasını bekliyoruz. İşte bu da olduktan sonra zannediyorum önümüzdeki aylarda, en geç 6 ay, 1 sene içinde Marmara Üniversitesi'nde bu sistematik bir şekilde yapılmaya başlanacak. Orada çok iyi bir ekip var. Zannediyorum orada daha başarılı sonuçlar alınacak.
İnşallah. Önemli bir konu. Tabii, hakikaten. Tabii. Zor ama önemli.
Evet, yani bu Türkiye'nin tıptaki çok önemli eksiklerinden bir tanesi. O çok zor ama mutlaka yapılması lazım. Yapılacak.
Evet. Tabii Türkiye ile ilgili olarak bir önemli konu daha var. O da tüberküloz denen verem Doğru. hastalığı. Türkiye'de sık görülen ülkelerden Hı-hı. bir tanesi bu rahatsızlığı.
Doğru.
Ne zaman verem hastalığının düşünülmesi gerekiyor? Neler yapılabilir tedavide ve teşhiste? Bunu da bir...
Evet, şimdi şöyle dediğiniz gibi tüberküloz Türkiye'nin bir sorunu, dünyanın bir sorunu. Dünyada küçük biliyorsunuz. Şimdi tüberküloz dediğimiz zaman aslında tedavi etmek kolay bir hastalık ama direnç denen bir şey var. Mesela bu tüberküloz siz iyi tedavi edemezseniz direnç gelişiyor ki yani %10'lar 15'leri bulabiliyor ilaç direnci. Ama daha korkutucu olanı bizim bir takım komşu ülkelerimizde mesela Türkiye Cumhuriyetler devamlı ırktaşlarımız geliyor gidiyor Rusya. Bir sürü Rus geliyor gidiyor. Bunlarda direnç sorunu %50'lere 60'lara ulaşmış durumda. Yani o kadar korkutucu bir şey ki bu. Yani çoklu ilaç direnci diye bir şey var. Mesela 3-4 tane tüberküloz ilacına karşı mikrobunuz dirençli. Bunu hastalığı tedavi edemiyorsunuz siz. Yani bunu tedavi edebilmeniz için mutlaka çok hassas tüberküloz direnç, mikrop direnç çalışmaları yapmanız lazım. Bunu yapabilen, yani doğru yapabilen de çok az merkez var Türkiye'de. Ve tedavinizin işte burada böyle hedefe yönelik çok gelişmiş ilaçlarla vesaire yapılması lazım. Yani benim yurt dışına yolladığım, yani burada tedavi edilemeyen, yurt dışına yolladığım, Amerika'da bir takım merkezler var. Mesela Denver'da bir merkez vardır. Oraya yolladığım hasta var. Yani biz hastayı kaybetmiştik burada. Hastayı orada döndürdüler. Hasta geldi. Şu anda normal yaşamını sürdürüyor. Yani bu kadar... Valla şöyle, şimdi yani burada yapılamayan şu, dediğim gibi, mesela buradaki direnç testi çok daha farklı bir şekilde yapıldı orada ve gerçek olarak hangi ilaçlara hassas dirençli ortaya çıktı. Ve orada daha farklı yapılan bir şey var. Mutlaka siz ilacı yuttuktan sonra kan seviyesi iyi oluyor mu ona bakıyorlar. Çünkü siz yani direnç bu olabilir. Mesela siz ilacı yutuyorsunuz ama bu sizde emilim bozukluğu olabilir bağırsağınızdan. İlaç kanınıza yeterli seviyeye ulaşmamış olabilir. Buna bakıyorlar. Yani bu çok önemli. Bir de bu işte hasta giriyor 2 ay tamamen izole bir odada, izole bir oda derken mesela o tüberkülozlu odanın mikrobunu kimsenin solumaması lazım. Negatif basınçlı odalar var. Onu böyle çekiyorsunuz, filtre ediyorsunuz vesaire ve çok özel bir sistemde yapılması lazım bunun. Bir de tabii oradaki ekip buna alışmış olduğu için hastalara nasıl yaklaşacaklarını biliyorlar. Sizin mesela kullanmaktan korktuğunuz bir takım ilaçları bu hasta 4 yıl süreyle aldı. Mesela bir ilacı 2 yıl süreyle, bir ilacı 4 yıl süreyle. Yani bu ilaçlar Türkiye'de kullanılmıyor bile ama piyasada bulunan ilaçlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böyle çok deneyimli bir ekip işte şunu 4 sene kullanacaksın dediği zaman o ilaçlar kullanılıyor ve başarılı oluyor. Yani bu konuda Türkiye'de çok iyi merkezler var gerçekten. Bunların en iyi dergilerde yayınlanmış yazıları da var ama yani mutlaka bu dirençli tüberküloz konusunda bu işin en uzman kişilerini Türkiye'de gidip bulmak gerekiyor. O zaman tedavi başarıya ulaşır. Evet. Şimdi bunun dışında tüberküloz tedavisinde Türkiye'de çok önemli bir değişiklik oldu. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü ve Toraks Derneği'nden çalışan arkadaşlarımızın da yakın işbirliğiyle tüberküloz tedavisi kısıtlandı Türkiye'de. Şimdi artık siz reçete yazdığınız zaman hasta o ilaca ulaşamıyor. Mutlaka sizin Verem Savaş dispanserine gidip ilacını almanız lazım ve oraya gidince de mecburen kayıtlara giriyor. Onlar da o kişinin peşini bırakmıyorlar. Bütün yakınlarını tarıyorlar vesaire. Şimdi bunun dışında başka bir gelişme daha var. O da şu. İlaçlar gözlem altında veriliyor. Yani siz güvenilmez bir insansanız gözleme dayalı tedavi deniyor buna. Hemşire geliyor buluyor sizi. Zorla ilacınızı içiriyor haftada 2 gün, 3 gün ve takip ediyor sizi. O şekilde tedavi başarısı artıyor. Tüberküloz konusunda Türkiye önemli bir yol aldı ancak bu işte sağlık harcamalarını azaltmak için falan bir takım şeyler duyuyorum ben bu Verem Savaş dispanserleri azaltılacak diye. Bence bu hiç iyi bir yaklaşım değil. Yani mutlaka bu Verem Savaş dispanserlerinin Türkiye'de açık kalması lazım bu tüberküloz mücadelesinin sürmesi için ve yani başka bir sorun mesela bu işte yurt dışından bir takım Afrika'dan vesaire dirençli tüberkülozlu insanlar geliyor. Ve bunların sosyal güvencesi olmadığı için bunlar tedavi de edilemiyor. Ortada mikrop saçarak risk saçmaya devam ediyor. Yani o nedenle özellikle yani yurt dışından gelen bir kişi evinizde çalıştıracaksanız vesaire bence bir akciğer filmini çektirip garantiye almak lazım. Bu kişilerde evet. Bir tüberküloz olmadığı konusunda.
Bir kişiye tüberküloz teşhisi konduğunda yani aile bireylerinden uzaklaştırılması, evden çıkartılması gerekir mi? Nasıl?
Şöyle yani şimdi tüberküloz açık bir tüberküloz. Şimdi açık dediğimiz zaman öksürdüğünüz zaman mikrop var ya da bir akciğer tüberkülozuysa çünkü akciğer tüberkülozu genelde mikrop taşır. Burada dikkatli olmak gerekiyor 15 gün. 15 gün o kişinin evinde olsa bile başkalarıyla nefes temasında bulunmaması gerekli. 15 gün ilacını alırsa artık o kişi mikrop bulaştırmaz ama 15 gün dikkatli olmak lazım. Eğer bu kişiyle istemeden bir temasta bulunulduysa mutlaka vücudunuza mikrop girdi mi girmedi mi bunun araştırılması için bir kan testi veya cilt testi yapılması gerekiyor. Bir de akciğer filmi yapmak gerekiyor. Bazı durumlarda bu o kişiyle teması olan kişilere koruyucu tüberküloz tedavisi vermek gerekiyor. 6 ay süreyle örneğin bir ilaç verilebilir.
Evet. Hep çocukluğumuzda bu verem aşısı oluyorduk biz. Bu koruyuculuğu nedir?
Evet. Şimdi bu da önemli bir konu. Şimdi verem aşısı hala gelişmekte olan ülkelere önerilen bir tedavi. Ancak verem aşısı çok etkinliği olan bir aşı değildir. Yani bunu en iyi şekilde yaptırmış olmanıza rağmen. Çünkü birkaç defa tekrar etmek gerekiyor bunu. Ancak bu özellikle Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin yaptığı çalışmalar var. Dünya Sağlık Örgütü de bu çalışmalara bakıyor. Buna göre çocuklarda ölümcül tüberkülozu ya da milyar tüberküloz dediğimiz bütün kana yayılmış tüberkülozu azalttığı gösterilmiş. Bir de meningeal tüberkülozu azalttığı gösterilmiş. Yani beyne yayılan, beynin zarlarına yayılan tüberkülozu azalttığı gösterilmiş. O nedenle Türkiye'de çocuklara hala önerilen bir aşı. Ancak koruyuculuğu, özellikle erişkin yaşta koruyuculuğu olan bir aşı değil.
Kimden tüberküloz, yani verem diye şüphelenilmesi gerekiyor? Ne olduğu zaman?
Evet, şimdi bir kere kronik bir hastalığınız varsa, kronik bir hastalık derken kilo kaybı, öksürük, gece terlemesi, ateş, yani en önemli bulguları bu. Bir de sürekli öksürüğü, balgamı olan kişilerde tüberküloz olabilir. Yani mutlaka bir doktora görünecektir bu kişiler. Akciğer filmin, yani bunlara zaten akciğer filmi çekiliyor. Akciğer filminde tüberkülozu düşündüren bir takım bulgular var. Bunları yakalarsanız mutlaka o kişilerde balgam testi yapmak lazım. Balgam kültürü veya direkt böyle balgamı alıyorsunuz, boyuyorsunuz, mikroskop altında bakıyorsunuz. Bunlar tanıyı koydurmak da yeterli ama bazen balgamında bir mikrop olmasa bile klinik olarak şüpheniz yüksekse bu kişilere tüberküloz tedavisi başlanabiliyor.
Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Evet. Başlangıçta akciğerin mükemmel yapısıyla evet, başladı. Doğru. Allah'ın yaratmasının doğru. Yapısını anlattınız. Sonra akciğerdeki meydana gelen nefes alıp vermeyi zorlaştıran kronik obstrüktif evet. Akciğer hastalığı, KOAH denen hastalığa geçtiniz. Doğru. Onun neler yapılması gerektiği, mesela sigara içiliyorsa sigaranın kesilmesi, egzersiz yapılması, bünyenin güçlendirilmesi ve tedavilerinden bahsettiniz. Sonra akciğer kanserlerinden bahsettiniz. Sigaranın neden olduğu ve sigaraya bağlı olmayan akciğer kanserleri, teşhisi, tedavisi, neler yapılması, ne zaman şüphelenilmesi gerektiği. Daha sonra astımdan bahsettiniz ve akciğer enfeksiyonlarından bahsettiniz.
Her şeyi kapsadık aşağı.
Evet, engin tecrübenizden yararlandık. Yani milyonlarca izleyicimiz yurt içinden, yurt dışından.
İnşallah faydalı olmuştur.
İnşallah hocam. Derin bilginizi zaten bütün Türkiye biliyor. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. Şeref verdiniz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Profesör Doktor Turgay Çeligel hocamız bizimle birlikte oldu. Bir başka Bedenimizdeki Ayetler programında buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.